Ayrım 10, sayfa 99. Kaybedilen ve bulunan kadınlık. Jim terapiye görünüşte meslek yaşamında ona engel olan tuhaf bir fobi nedeniyle başlamıştı. Kendisinin de itiraf ettiği gibi işi onun için en önemli şeydi. Ve aslında çok da başarılıydı. Güney Kaliforniya'daki bir kasaba bankasının gişesinden Detroit otomotiv sektöründe üst düzey yöneticiliğe, sonunda New York'ta üst düzey pazarlama yöneticiliğine gelmiştim. Beni görmeye geldiğinde coşkulu, kendini güvenli tarzıyla birleşen zorlayıcı ve ısrarcı satış taktikleriyle sektöründe ülke çapında adını duyurmuştu. İlk görüşmede aktardığı fobi, bira şişelerinden duyduğu korkuydu. Bu durum onu kaygılandırıyordu. Çünkü yanında oturan birinin bira içmesi durumunda duyacağı yoğun endişe ve korkuyu yaşamamak için müşteriyle yemeğe çıkmaktan kaçınmaya başlamıştı. Geçmişinde aşırı içki içtiği bir dönem olduğundan, önce fobisinin yıkıcı bir alışkanlığının tekrarlanmasından duyduğu basit bir korku olup olmadığını inceledik. Bir iki görüşme sonrası Jim için meselenin bira değil şişe olduğu ve şişenin ona şişeden başka bir şey ifade ettiği ortaya çıktı. Jim bir erkeklik karikatürüyle karşı karşıya kaldı. Tüm zamanını işte geçiriyordu. Çünkü avlanmayı seviyordu. Para biriktirmeye bayılıyor ve neredeyse tamamını erkek oyuncaklarına, motosikletler, tekneler ve birkaç küçük uçak harcıyordu. Saldırgan, sözünü sakınmaz ve atılgandı. Ama aynı zamanda çekiciydi. Ve en düşmanca şeyleri sevgi dolu bir şekilde ifade etmek gibi bir hüneri vardı. Biliyorsun Graç, benim karım birinci sınıf demesi, karısını bir ürün gibi değerlendiriyor olduğunu göstermesi dışında insana o kadar da korkunç gelmiyordu. Karım benim bir robot olduğumu ve ona karşı hiçbir şey hissetmediğimi söylüyor ve galiba haklı. Kendime onun neden sevdiğimi sorduğumda aklıma evi çok iyi çekip çevirdiği, bana baktığı ve harika bir anne olduğu gibi şeyler geliyor. Bir keresinde müthiş bir kavga ettik ve o ağlarken ben çok eğleniyormuşum gibi gülmeye başladım. Sana söylüyorum, ben makine gibiyim ama onunla çok mutluyum ve gelecek yıl bir çocuk daha yapmayı düşünüyoruz. Beni rahatsız eden tek şey şu bira şişesi meselesi diye devam etti ve sonunda bana bu fobinin nasıl geliştiğini anlatmaya başladı. Kısaca her zaman kadınları ilgi duyan ve erkekleri hiç cinsel ilişkiye girmemiş olan Jim'in 20'li yaşları başından beri erkeklerle pasif anal ilişki fantazileri vardı. Mastürbasyon yaparken anal uyarı sağlamak için birkaç defa bira şişesi kullanmıştı. Fakat bu fantazilerin kendisini rahatsız etmediğini, bunların üzerine gitme gereği duymadan yaşayabileceğini söylüyordu. Gerçek sorun birkaç yıl önce iş yerindeki bir Noel partisinde başlamıştı. Bir bira şişesini ağzına yakın tutarken konuşmakta olduğu adamın bira şişeleriyle neler yaptığını anladığı duygusuna kapılmıştı. Tuhaf olan şu ki, Graç gerçekten anladı. Sanki aklımdan geçeni okudu. Çünkü gerçekten de bira şişeleriyle yaptığım şey için benimle dalga geçmeye başladı. Yemin ederim, Grace çok garipti. O zamandan beri bira şişesi olan yerlerin yanına bile yaklaşamıyorum. Çünkü anlayacaklarından ve benim eşcinsel olduğumu düşüneceklerinden endişe ediyorum. Jim'in tedavi sırasında cinsel yatkınlığını inceledik. Ama genelde heteroseksüel hayat tarzından rahatsız değildi. Onu dehşete düşüren şey eşcinsel olması ihtimali değil, insanların onu eşcinsel olduğunu sanmaları düşüncesiydi. Ona göre bu, zayıf olmak ve erkek olarak algılanmamak anlamına geliyordu. Benzer bir şekilde fobisinin onu rahatsız eden yönü, cinsel fantazileri ya da karısının veya yakın arkadaşlarının bunlarla ilgili düşünceleri değil, onun müşterilerle kaynaşmaktan alıkoyuşuydu. Her şeyin ötesinde fobisini bir iş meselesi gibi sunuyordu. Birkaç aylık psikoterapiden sonra Jim'in fobisi çözümlendi. Herhangi bir psikolojik belirti gibi bunda da birçok bilinçaltı etken vardı. Yine de bu fobiyi çözümleyen terapi sürecinin aydınlattığı en belirgin nokta erkeğe özgü güvensizlik kavramı oldu. Özellikle de erkekleri daha iyi anlamak, hatta belki de onların iç dünyalarına girebilmek için bu kavramı nasıl kullanabileceğimizi gösterdi. Terapide Jim'in kişisel geçimini gözden geçirirken cinsel fantazilerin babasıyla ilişkisi olduğu ortaya çıktı. Daha önce de gördüğümüz gibi erkek çocuklar babalarıyla özdeşleşmek için annelerinden kopmak zorundadırlar. Ya baba özdeşleşmeye uygun değilse, Jim'in durumunda da babası itaat, kuvvet ve hepsinin önemlisi, duyguların gösterilmesini istemeyen, katı, kaba, kuvvete başvuran, soğuk ve ilgisiz bir adamdı. Diğer yandan annesi, bir ölçüye kadar Jim'in iki ablası, aşırı tepkisel, mantıksız ve histerikti. Ve söylemeye gerek yok, annesi tamamen babasının hakimiyeti altındaydı. Bu durum çocuk Jim'i korkunç bir ikilem içinde bırakmıştı. Duygusal hayatının korumasının tek yolu kendisinin ailesinde kadınlara model almasıydı. Bu elbette babasının temsil ettiği erkek kimliğin ne inanılmaz bir tehdit oluşturuyordu. Peki çocuk ne yapmalıydı? Jim'in çözümü yıllar boyunca karakter ve kişiliğin bu çatışmayı çözme girişimleri anlamında içinde kadınca fantazilerini saklarken dışsal olarak babasına benzemekti. Çeşitli nedenlerden dolayı bunlardan birisi babasının makatından derece almaktan vazgeçmemesi ve dereceyi makatına sokuşturmasıydı. Bu fantaziler cinsel bir biçim almıştı. Ama Jim'e de anlattığım gibi bunlar temelde cinsel olmayan çatışmalardı. Bu düşünceyi defalarca dile getirdiğim halde Jim adeta ilahi bir müdahale sonucu terapide sıra dışı bir olay yaşanana kadar bunu gerçekten anlamadı. O gün Jim beni görmeye sabah erken bir saatte şirketin üst düzey yöneticilerine yapacağı önemli bir sunumdan hemen önce gelmişti. Görüşmenin sonunda bekleme salonunda unuttuğu dizüstü bilgisayarının yok olduğunu görünce şoka girdi. İçinde tüm sunumunun olduğu bilgisayarı benim bekleme salonundan çalındığını anladığımızda ikimiz de müthiş şaşırdık ve kızdık. Sonra Jim paniğe kapıldı. Bilgisayardan hatta sunumundan dolayı değil, iş yerine döner dönmez sunum malzemelerini kolayca yeniden bir araya getirebileceğini söylemişti. Paniğin nedeni kayıp sunumda yalnızca patronu aracılığıyla ulaşabileceği bazı verilerin bulunması, dolayısıyla da patronuna bilgisayarını kaybettiğini söylemek zorunda olmasıydı. Önce şehre gelirken trende unuttuğunu söylemeyi düşündü. Ama bu sorumsuzluk gibi görünürdü. Diğer seçenek bilgisayarın terapistin ofisinden çalındığını söylemekti. Paniğe kapılmasına yol açan şey de tam buydu. Zaten patronuna terapiste gittiğini söylemesi gerekecekti. Neden bir doktorun muayenehanesi demediğini sorduğumda Jim patronunun bunun bir terapist olduğunu anlayacağını söyledi. Bu bana hemen bira şişesi fobisinin nasıl başladığını hatırlattı. Adam bira şişeleriyle ne yaptığını biliyordu. Jim ve ben bu bağlantıyı kurarken bira şişesi fobisiyle bunun arasındaki cinsel olmayan açık bir benzerlik gördük. Jim'in korkusu terapiye gittiğinin öğrenmesi halinde patronun onun zayıf ve erkeklikten uzak olduğunu düşünebilecek olmasıydı. Ne de olsa terapide o kadınca fantezi ve duygulardan konuşmuştuk. Ama Jim'in tıpkı iş yerinde düzenlenen partideki adam gibi patronun aklından geçenleri okuyup zayıf kadınca yanlarını görebileceğine dair duygularını ne yapacaktık? Başından beri şüphelendiğim şey Jim'in de benim de gözümden netleşti. Jim insanların kadınca kimliğinden haberdar olmasını istiyordu. Özellikle de bunun otorite konumundaki erkekler tarafından bilinmesini istiyordu. Sonuç olarak her zaman istemiş olduğu şey babasının onun içindeki kadınlığı, duygusal olarak incinebilirliğini görmesi, kabul etmesi ve onun bunun için sevip kabul etmesiydi. Bu şekilde Jim'in fobisinin dinamikleri, Freud'un en büyük teorik saptamalarından birine her korkunun arkasında bir arzu vardır örnek oluşturuyordu. Jim'le bu noktada anlaştıktan sonra partideki adamın aklından geçenleri okuyabilmesinin nedeni belki de Jim'in şişeyle yaptığı bir hareket ya da şişe tutuş biçimi olabileceğini varsayımında bulunduk. Ve Jim böylece patronuna bir doktorun muayenehanesinde olduğunu, ne kadar utanmış, savunmacı ve ezik bir biçimde söyleyeceğini, böylece patronun bunu sıradan bir doktor olmadığını, mesajını alacağını kolayca gördü. Bunu tartıştığımız birkaç dakika boyunca havada bir kriz kokusu vardı. Sırada başka bir danışmanın bekliyordu ve Jim işe gitmek zorundaydı. Ama gitmeden hemen önce aslında sırlarını başka bir erkeğe açmak istediğini ama bunun patronu olması gerekmediğini anladı. Ona duygu ve düşüncelerini sözcüklerine yansıtmadan dizüstü bilgisayarını bir doktorun muayenehanesinde kaybettiğini söylemenin bir yolunu bulabilirdi. Muhteşem bir sunum yapmak üzere gitti ve sonunda patronu ona en kalitesinden son model bir bilgisayar verdi. Daha da önemlisi bu olay Jim'in fobisini çözümleyen, tedavi eden süreci ikimizin de net bir biçimde görmemizi sağladı. Jim, cinsel fantezilerinin bir erkeğin omzunda ağlama arzusunu temsil ettiğini fark ettikten sonra artık bunu cinsel olarak yapmaya gerek duymadı. Şişe yine şişe oldu ve açığa çıkacak diye fobi yapıp kamusal alanlardan kaçınarak saklamak zorunda olduğu bir sırrı kalmadı. Her danışanımla olduğu gibi bu tedavi de sanılabileceğinin aksine anlatıldığı kadar basit olmadı. Jim'in durumunda birçok iniş çıkış, anlama ve yanlış anlama, sapma ve direniş yaşandı. Tedavide de tedavi değildi. Çünkü fobiyi çözümledi. Ama onun sarmalayan karmaşık duygu dünyasını çözümleyemedi. Buna karşılık erkeğe özgü güvensizliği anlama çabamızda Jim'in çatışmaları ve bunun terapide birer birer ortaya çıkış biçimi erkeklerin en genel mücadelelerinden birine ışık tutmakta. Toplumumuzda cinsiyet rolleri beklentilerinde görülen değişimlere rağmen erkeklerin kendilerini yaşamak ve hareket edebilmek için hala çok dar bir erkeklik alanları var. İlle de bilinçli olması gerekmeyen ve yalnızca sosyal baskıların bir yansıması olmayan biçimlerde sert, güçlü, akılcı ve sakin olmaya gayret etmekteler. Belki de her şeyden çok harika tedarikçiler olmaya zorlandıklarını hissetmekteler. Gördüğümüz gibi bu erkekçe özlemler kısmen erkeğin kadınca incinebilirliğini inkar etme ihtiyacında dayanmakta. Bu nedenle de erkekler için kendilerini gerçekleştirme ve kendine saygının önemli bir kaynağını oluşturmakta. Aynı zamanda ağır bir sorumluluk yükü yaratmakta ve erkek egosunu sürekli başarısızlık tehdidiyle karşı karşıya bırakmakta. Sürekli tehdit diyorum çünkü insan olarak erkekler kaçınılmaz olarak bir şeyde başarısız olurlar. Çünkü yukarı çıkan şey aşağı inmek zorundadır. Çünkü ne kadar yükselirsiniz o kadar alçalırsınız. Bu nedenle bu yükün altında pasif, incinebilir, duygusal ve mantıksız olma isteği, doğru ya da yanlış kadınlığa dair geleneksel düşüncelerle ilişkilendiren tüm nitelikler yatmakta. Şimdi bu düşüncelerin erkeklerin annelerinin değil kadının anaç etkisi altında kız gibi erkek çocuklar olarak kendi bilinçaltı hafızalarını temsil ettiğini düşünebiliriz. Gerçekte araştırmalar bu görüşü destekliyor ve küçük yaştaki erkek çocukların duygusal olarak en az kızlar kadar incinebilir olduğunu gösteriyor. Herhangi bir birinci sınıf öğretmeninin de size söyleyebileceği gibi o yaştaki erkek çocuklar kendilerini tutup ağlamamak için sürekli mücadele ederler. Kızlar ise dingin ve kontrollü görünürler. Demek ki erkeklerin sorumluluklarından kurtulma isteği, bilinçsiz olarak sevinç gözyaşları da dahil, gözyaşı dökmenin yasak olmadığı, anneyle birlikte olunan ve o yere ve zamana geri dönme arzusunu temsil eder. Ama danışanım Jim gibi çoğu erkek bu arzuyu genellikle üstünü kalın bir erkek kayıtsızlığıyla örttüğü bir korku biçiminde yaşar. Viagra'yı dinlemek. Bir genel müdür şirketi ile bir başka telekomünikasyon devi arasında gerçekleşen büyük birleşmeyi duyururken bu yeni ortaklığı telekomünikasyonun Viagra'sı olarak betimlemişti. Böylece Amerikan iş dünyasında iktidar politikasına ilişkin eski bir düşünceyi yeni kelimelerle ifade etmişti. Sam bir erkeği fiziksel olarak saldırgan olmak zorundayken batılı erkek toplumsal olarak daha fazla kabul görecek bir savaş biçimi geliştirmiştir. Ve o bazen savaş alanında ama daha çok iş yerinde savaşır. Ve ödülün erkeklik korunması büyük olacılığını hissetse de bizim erkeğimiz gerçekten savaşmaz. O gösteri yapar, manevra yapar, konuşur, talep eder, karşı çıkar, uzun saatler çalışır, herkesin önde olmaya çalışır, verileri kullanır, rakiplerini arkadan vurur ve başarısının kaygan yollarında başarıyla ilerlemek için başka ne gerekiyorsa yapar. Özellikle kurumsal adım performans değerlendirmesi ve bu performans değerlendirmesiyle yaşar ve ölür. Elbette bugünlerde bu birçok kadın için de geçerlidir. Gördüğümüz gibi buradaki anahtar sözcük hem açık ve tartışılmaz bir kavram olan başarı. Hem de daha karmaşık ve savunmacı bir düşünce olan sahnelemeyi ya da sahnede olmayı içeren performanstır. Ronald Reagan, Bill Clinton ikinciye örnek oluştururlar. Bunlar genelde gösteri yapan kişiliklerdir. Rol yapmaktan öylesine iyidirler ki rol yaptıklarını bile bilmezler. Bu kadar gerçek görünmelerinin de kişisel hayatlarında çelişkilere rağmen bu kadar popüler olmalarının nedeni de budur. Bu kişiliğin bir başka çeşitlemesi olan hırslı, övünmeyi seven, saldırgan, iş adamı geçen yüzyılda bazı psikanalistler tarafından fallik narsist karakter olarak adlandırılmıştı. Bu karakter 80'li yıllarda New York borsasının koridorlarında dirildi. Belki de hiç ölmemişti. Davranışçı psikiyatrlar ve psikologlar onu A tipi diye adlandırıp uzun vadede savaş alanıyla ilişkili hastalıklara yakalanma riskini belgelerken feminist psikanalistler bu davranış tarzına penis sallama teşhisi koydular. Ama dönüşüme uğramış çeşitli biçimleri bir yana bırakıldığında bu erkeğin temel güdüsü tercihen kamusal alanda akrobatik erkeklik hareketleri yapmaktır. Bir sonraki bölümde göreceğimiz gibi bu gösteriyi motive eden şey büyük ölçüde narsist tanıma kabul görme ihtiyacıdır. Ama bu aynı zamanda erkeğin kadınlığını reddetme mücadelesinin bir sonucudur. Bana bak, ben erkeğim demektir. Kurumsal ya da bir başka işlerinde çalışan savaşçı. Performans ile erkeklik arasındaki bu temel bağlantı, iktidar ve onun hali hazırdaki panzehiri Viagra'nın erkeğe özgü güvensizliğinin güçlü ve fazla sık kullanılan bir metaforu olmasının temel nedenlerinden biridir. Erkeğe özgü güvensizlikten doğan iş yeri çatışmaları mantıksız olabilir ve pahalıya patlayabilir. Wall Street'te bir yatırım şirketinde çalışan bir danışanım, brokerların kullandığı yazılım sistemini değiştirmesi gerekiyordu. Yeni sistem şirketin ticari faaliyetleri açısından büyük önem taşıdığı ve yazılım piyasasına rakip tanımadığı halde brokerların direnişi o kadar güçlü oldu ki kurulmaya başlaması neredeyse 10 yıl aldı. Durumu incelerken şirket başkanının açık bir talimatı olmadığından yeni sistemi kurmaktan sorumlu kişilerin çoğunluğu yine erkeklerin oluşturduğu brokerlarla çalıştığını öğrendim. Proje ile ilgili hararetli tartışmaların yapıldığı toplantıda kıdemli brokerlardan biri yeni sistemi kullanmayacağını çünkü bunun her akşam bilgisayarını kapatmasını gerektireceğini söylemişti. Ki temizlikçi kadın bilgisayar terminindeki hisselerle işlem yapmasın diye bunu zaten yapmak zorundaydı. Her gün onu açıp kapatmaya vaktimiz yok diye bağırmıştı. Bu erkek ögüsünün erkek anatomisine benzer bir şekilde performansla, daha doğrusu performansın algılanmasıyla yani performans kaygısıyla kabarıp indiği Wall Street için bile kafa karıştırıcıdır. Wall Street'te birçok kadın çok başarılı olsa da hisse senedi piyasasının kısa dönemli çalkantıları erkek kimlikleri üstte olma keyfiyle alta düşme korkusu veya altta kalma korkusu ile üste çıkma heyecanı arasında nazik bir dengede duran erkeklere özellikle uygundur. Nazik dengeden söz etmişken erkek anatomisine geri dönelim. Bir metafor olarak iktidarsızlık. İktidarsızlığın bu kadar ortak bir sorun olmasının nedeni performans ve bu performans endişesinin erkeğe özgü güvensizliğin içinde bulunmasıdır. Bana iktidarsızlık tedavisi için gelen danışanlarımdan aklımda kalan birisi eğlence piyasasındaki avukatlık kariyerinin zirvesindeyken kendi başına film yapımcısı olmaya karar veren Peter'dı. Takdire değer bir şekilde bu değişikliği 45 yaşında başarıyla gerçekleştirdi. Birkaç yıl sonra cinsel problemi dediği konuyu görüşmek üzere bana geldi. Daha ilk görüşmede insanların başarılı olmalarını sağlamayı bildiği için her işte başarılı olan etkileyici, sıcak ve başkalarını memnun etmekten hoşlanan bir insan olarak beni etkiledi. Bu işi için olduğu kadar evliliği için de geçerliydi. Bir Broadway oyuncusu olan eşine yalnız işinde değil annelik rolünde de yardımcı oluyordu. Ona özellikle kısırlıkla mücadelesi ve 3 çocuklarının evlat edinirken karşılaştıkları güçlükler sırasında çok yardımcı olmuştu. Daha sonra büyük oğlu biyolojik ailesini aramak istediğinde ona da aynı şekilde yardım etmiş, onlarla buluşmasını sağlamıştı. Her ne kadar başarısının sırrı başkalarının rollerinde başarılı olmaya teşvik etmek olsa da doğal olarak onun için en önemli şey kendi başarısıydı. Bu nedenle bir filmin yapımı sırasında karşılaştığı bütçe ve zamanlama sorunlarını profesyonel bir başarısızlık olarak algılamasının Peter'ın iktidarsızlığını tetiklemesine pek şaşırtıcı değildi. O sırada filmle ilgili endişeleri kendisini başarısız ve yetersiz hissetme biçimini almıştı. Sonra bu düşüncelere saplanıp kaldı ve kendisine ilişkin şüpheleri cinsel hayatına yansımaya başladı. Önceleri arada sırada zorlanırken cinsel performansı konusunda kaygıları büyüdükçe sertleşmeyi hiç başaramaz oldu. Beni de o sırada görmeye geldi. Başlangıçta Peter'ın etkileyiciliği ve vericiliği aklımın başından aldı. Hayatındaki diğer insanlar gibi ben de onun için başarmak istedim. Ve bunu oldukça iyi başardım. Ama kibarlığın altında zorlayıcı, talepkar bir adam vardı. İktidarsızlığını tedavi etmeyi başaramadığım birkaç görüşmeden sonra başarma baskısını hissetmeye başladım. Ve farkında olmadan tıpkı danışanımın penisi gibi bu baskının altında ezildim. Kendimden şüpheye ve yetersizlik duygularına kapıldım. Ve kendime bu adama bir şekilde yardım edip edemeyeceğimi sormaya başladım. Gerçekten de benim işimde insanın kendini yetersiz hissetmesi kolaydır. Sorunlar inanılmaz derecede karışıktır. Danışanlar acı çekmekte ve umarsızca yardım istemektedirler. Ama dirençleri de bir o kadar güçlüdür. Acı orada olmak ister. Çünkü bir anlamı vardır. Üstüne üstlük İnsanlar değişimden korkarlar ve tanıdık olana sarılırlar. Terapi süreci yavaş, sonuç belirsizdir. Ve siz karşınızdakine dahiyane bir darbe ile alt edemezsiniz. Terapist olarak cevaplar sizde değildir. Ve danışanınız kendisini tanıdıkça sizin de onu tanımanız gerekir. Hayat meseleleriyle uğraştığınız için de asla yeterince bilgili değilsinizdir. Yine de bu vakada kendinden şüphe duymaya başladığımda bu duygulara danışanının sebep olduğunu biliyordum. Beni başarmaya zorlarken kendi hissettiklerini hissetmeme sebep oluyordu. Ve penisini başarısız kılan işte bu tür bir baskıydı. Burada iktidarsızlık ve tedavisiyle ilgili önemli bir çelişki yatar. Siz endişelendikçe her şey daha kötüye gider. Neden? Kendimizi baskı altında, değerlendirilmiş, düzeltilmiş, yargılanmış, azarlanmış hissettiğimizde neden başarılı olamayız? Bizden beklenen ve aslında kendimizden beklediğimiz performansı göstermek yerine neden sinirli oluruz? Bir keresinde önemli bir iş adamını karşılamak üzere bir üst düzey yönetici ve şoförüyle havaalanına gitmiştim. Yola geç çıktık çünkü yöneticinin ofisindeki işi uzamıştım. Sonunda yola çıktığımızda iş çıkışı trafiğine yakalandık. Yönetici şoförüne otobandan çıkıp şehir içi yollardan gitmesini söyledi. Şoför söylenene uydu ama ara yolları iyi bilmediğinden hata yaptı ve kaybolduk. Yönetici kendisini kaybetti ve şoföre işini daha iyi yapması gerektiğini söyleyerek bağırmaya başladı. O bağırdıkça şoför daha fazla hata yaptı. O kadar geciktik ki havalanına vardığımızda konuk iş adamı ortalarda yoktu. Bir taksiye atlayıp gitmişti. Yönetici öfkeli ve perişandı. Şoför neden danışanımın penisi gibi davrandı? Besbelli yönetici danışanım gibi davrandığı için. Peki bu dinaminin doğası ne? Cevap yöneticinin kendisinin yola çıkmakta gecikmesi gerçeğinde saklı. Tamamen bilinçli olmasa da bu önemli konu havaalanında karşılamak konusunda çelişkiler yaşadığı açıktı. Sonra hissettiklerini direnç ve isteksizlik şoföre de hissettirdi. Şoför buna uydu ve bilinçsizce onun duygularına göre hareket etti. Danışanımın penisi de böyle yaptı. Başaramadım. Çünkü sahibi bilinçsiz olarak başarmasını istemiyordu. Bunu bir düşünce halinde formüle etmese de Peter üste olmaktan yorulmuştu. Karısını, stüdyodakileri, oyuncuları memnun etmek zorunda olmaktan yorulmuştu. Herkese bakmak için çok para kazanmak zorunda ve saldırgan olmaktan yorulmuştu. Katı olmaktan yorulmuştu ve yumuşak olmak istiyordu. İşte psikolojik iktidarsızlık budur. Bu insanın kendi saldırganlığından duyduğu hoşnutsuzluk, ilgi görme arzusu, bilinçsiz bir eşcinsel istek ya da yalnızca performans baskılarından kaçış olabilir. Bütün bunlar ve diğer olası dinamikler erkeğin erkeklik kalkanlarına indirip dinlenecek kadınca bir yer bulmak için duyduğu gizli arzuyu temsil eder. Sorun, erkeklerin iktidarsızlık belirtilerine son derece endişeli yaklaşmaları ve kendilerinden, doktorlarından, terapistlerinden, penislerinden buna derhal bir çare bulmalarını istemeleridir. Ama onlar ne kadar çok isterlerse bedenleri o kadar çok direnmek zorundadır. Bu nedenle akıllı terapist talepkar danışan yerine özverk penisle ittifak kurar. Bunu yaparak danışanından bedeninin verdiği tepkileri duygu ve düşünceleriyle de yaşamasını isteyecek. Dolayısıyla da kendi eyleminin sonuçlarını kabullenmesini sağlayacaktır. Bu durumda belki de hayal kırıklığı içinde eş de bunu yapmalıdır. Verilmesi gereken mesaj ben senin penisinle değil duygularınla ilgileniyorum olmasıdır. Nafile bir çaba ile psikoterapistin nasıl işlediğini anlatmaya çalışırken bazen danışanlarıma da söylediğim gibi iktidarsızlığın çelişkili tedavisi bir bütün olarak psikoterapi sürecinin için iyi bir metafordur. İlerleme kaydetmek için önce hedefinizden vazgeçmeniz gerekir. Önce iktidarsızlığınızı kabul etmek, bunun alternatifi aşırı tepkiselliğin altında yatan depresiflik olduğundan bunun o kadar kötü bir fikri değildir. Sonra bunun bütün amaçlarını ve bu anlamlarını kucaklamak zorundasınız. Ve iktidar ancak bundan sonradır ki adeta kendiliğinden geri gelebilir. Ama kandırmaca yok. Önce korktuğunuz arzuya sahip çıkmalısınız. Bu bakımdan psikoterapi insanları değiştirmekle değil, daha çok kendileri olmalarına yardımcı olmakla ilgilidir. Bu açıdan bakıldığında terapistin görevinin kişinin kendini daha iyi tanıması ne fazlası ne eksiği sağlamaktır. Gerçek iktidarsızlığa gelince acaba yeni ilaç Viagra iktidarsızlığın psikolojisine kısa devre yaptırıp tedavisine yenilik getirecek mi? Erkeğe özgü güvensizliğin bu belirtisini tamamen ortadan kaldıracak mı? Belki ama daha şimdiden Birçok vakada iktidara karşı bilinçsiz dilencin Viagra'yı alt edeceğine dair işaretler var. Büyük psikolog Howard Stein dediği gibi bu bir dizi yeni sorun doğuracak. Çünkü karılarıyla seks yapmak istemeyen bütün kocalar bundan kaçmanın başka yollarını bulmak zorunda kalacaklar.